Ayrım 13. Yokuşta yürüyen adam Şıhca Yavuz. Sayfa 147. 7. bölüm. Dostlar Meclisi. Soyadı sıralamasına göre düzenlendi. Bir örgütlenme ustası ve eri İlhan Alkan. Musa Emmi Türkiye öğretmenlerinin örgütlü mücadelesine emek veren binlerce öğretmenden birisidir. Yaklaşık 100 yıllık demokratik öğretmen hareketinin yarattığı birikim içinde yetişti. Onun mücadele kültürünü özümsedi ve yaşamının hiçbir evresinde bireyciliğe düşmedi. Toplum çıkarlarını her şeyin üstüne tutan bir anlayışın temsilcilerinden birisi oldu. Emmi 65'inden sonra yazmaya başladı. Çok sayıda kitap yazdı. Yazdıkları hem içerik olarak hem de anlatım olarak beğenildi. Ancak çoğunluk onu öğretmen örgütlerindeki özverili çalışmalarıyla tanıdı. Aslında bizdeki örgütçülük Batı toplumlarıyla kıyaslanamayacak kadar zor ve çileli bir iştir. Çünkü özellikle son 50-60 yıldır ülkemizi yöneten siyasi kadrolar öğretmenlere ve onların örgütlerine karşı düşmanca bir tavır içinde olmuşlardır. Öğretmen örgütleri sıkça kapatılmış ve yöneticileri tutuklanmış, çeşitli cezalara çarptırılmıştır. Kıyımlar, sürgünler, örgüt yöneticileri ve üyeleri için sıradan işler çerçevesinde değerlendirilmiştir. İktidarların bu acımasız saldırıları karşısında Türkiye'deki öğretmenler demokratik ve özlük haklarını örgütlü olarak sürdürebilmek amacıyla değişik yöntemler geliştirdi. Dahası bu mücadele içerisinde dirençli kadrolar yetişti ve bu kadrolar önemli ölçüde deneyim de kazandı. Aslında ülkemizde öğretmen örgütlerinde yaşananlarla olumlu olumsuz örgüt yöneticilerinin yaşantıları arasında bir bütünlük, bir benzerlik vardır. Emmilerin yaşamını, mücadelesini daha doğru algılayabilmek için Türkiye Öğretmen Hareketi'nin gelişim çizgisine kısaca değinmek yararlı olabilir. Bilindiği gibi Türkiye'de ilk öğretmen örgütü 1908'de Encümeni Muallim'in adıyla kuruldu. İlk öğretmen grevi ise 8 ay boyunca ücretlerini alamadıkları için 20 Mart 1920'de gerçekleştirildi. Özellikle 1908-1914 yılları arasında nitelikli öğretmen yetiştirme konusu çok yoğun olarak tartışıldı. Konu sadece tartışma boyutunda kalmadı. Bu tartışmalarda öne çıkan ortak görüşler İstanbul özelinde uygulamaya konuldu. Yine bu tartışmaların odağında bulunan eğitimcilerimizin bir bölümü öğretmenlerin merkezi düzeyde örgütlenmesini sağlayacak girişimlerde bulundu. Örneğin eğitim tarihimizin önemli isimlerinden birisi olan Ethem Nejat öğretmen okullarında okuyan gençlere mektup yazarak sınıf temelinde örgütlü olmanın önemini vurgulamıştır. Belki bu çabaların da etkisiyle 7 Mayıs 1921'de ilk kez merkezi düzeyde Türkiye Muallimler ve Muallimeler Cemiyeti Birliği adıyla bir dernek kuruldu. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın sürdüğü yıllarda öğretmen dernekleri Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın yanında bu savaşa aktif olarak katıldı, yararlı çalışmalar yaptı. Genç Cumhuriyet'in içeriğini doldurma sürecinde öğretmen örgütleri çok yararlı çalışmalar yapabilirdi. Ne yazık ki 1925 yılında çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu ile öğretmenlerin de örgütleri kapatıldı. 1938 yılında çıkarılan Cemiyetler Kanunu, 5 Haziran 1946 gün ve 4919 sayılı kanunla değiştirilerek kamu görevlilerine dernek kurma hakkı yeniden tanındı. 21 yıllık kesintiden sonra öğretmenler yerel bazda birçok dernek kurdu. Ocak 1948 yılında üst birlik kurma kararı alındı ve 15 Ağustos 1948 tarihinde Öğretmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Birliği'nin kuruluşu gerçekleşti. İzleyen günlerde TÖDMF, Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu kuruluş sürecine girmiş oldu. İşte bu yıllarda Musa Emmi öğretmen örgütleriyle bağlantı kurmaya başladı. 1940'ların ikinci yarısında kapatılma sürecine sokulan köy enstitüleri, TÖDMF'nin kurulduğu yıllarda egemen çevrelerin yoğun saldırılarına uğramaktadır. Köy enstitülerinden mezun öğretmenler karalanmakta ve küçük düşürülmeye çalışılmaktaydı. Yaratılan bu iklimin de etkisiyle TÖDMF'nin yöneticileri köy enstitüsü mezunlarına dışlayıcı bir tutum içine girdiler. Gerçek şu ki köy enstitüleri nitelikli eğitim veren kurumlardı. Öğrenciler ekipler halinde çalışıyor, eleştiri öz eleştiri yöntemiyle çalışmaların değerlendirmesi yapılıyor, ekip başkanları seçimle belirlenerek demokratik ortam yaratılıyordu. Bir arada olma, ekipler halinde çalışma, ulusal oyunları birlikte oynama, ulusal türküleri birlikte söyleme, örgütlü mücadele geleneğini öğrencilerin bilincine kazıyordu. Yüksekköy Enstitüsü'nde kurulan Öğrenci Derneği'nin etkili oluşu bu işleyişin ve bilincin ürünüdür. Bu bilinçle yetişen köy enstitüsü mezunları, TÖDMF yöneticilerinin yanlış tutumlarının da etkisiyle 1949'dan itibaren köy öğretmen derneklerini kurmaya başladılar. Ege bölgesi, Göller bölgesi, Orta Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi köy öğretmen dernekleri peş peşe kuruldu. Aynı zamanda bu dernekler süreli yayın da çıkardılar. Ege bölgesi Gayret, Göller bölgesi Demet, Orta Anadolu bölgesi Zamantı, Akdeniz bölgesi Kırk Göz adlı dergileri yayınlayarak demokratik hak arama mücadelesinde önemli araçlara sahip oldular. Bu dernekler 14 Eylül 1958'de bir çatı altına toplanarak Türkiye Köy Öğretmen Dernekleri Federasyonu'nu kurdular. Böylece güçlerini daha da arttırmış oldular. Köy öğretmen dernekleri öğretmen sorunları ile toplumsal sorunların bütünlüğünü kavrayan ilk örgüt olsa gerek. 1960'dan sonra köy enstitüsü çıkışlı öğretmenler TÖDMF'nin yönetiminde yer almaya başladılar. Bu yıldan sonra toplumsal sorunlar TÖDMF'nin gündemine girdi. 1961 Anayasası'nın 46. maddesi kamu görevlilerine sendika kurma hakkı tanıdı. Bu hakla birlikte federasyon sendika kurma çalışmalarını başlattı. 1961, 1962, 1963 genel kurullarında konuyu ayrıntılı olarak tartıştı. 1963 genel kurulunda TÖS'ün tüzüğü hazırdı. Ancak anayasanın gereğine uygun yasanın çıkışı her nedense geciktiriliyordu. Nihayet 8 Haziran 1964 gün ve 624 sayılı yasa yürürlüğe girdi. Tam bir yıl sonra 8 Temmuz 1965 günü TÖS kuruldu. 1961 Anayasası göreceli de olsa özgürlüklerin sınırını genişletti. Türkiye İşçi Partisi'nin kuruluşu ile birlikte toplumda alışılmadık düzeyde hareketlilik gözlendi. Birçok insan köy kahveleri dahil her zeminde ülke sorunlarını tartışmaya başladı. Bu gelişmelerden sonra öğretmenler daha çok etkilendi. TÖS'ün örgütlenme sürecinde kendini sosyalist olarak ifade eden öğretmenler Anadolu'nun dört yanında yoğun bir çalışma başlattılar. Bu çalışmalar daha önce de öğretmen örgütlerinde yapılıyordu. Ancak yeni dönemde örgütlü mücadeleye gösterilen ilgi çok farklıydı. Harcanan emek, yaşanan heyecan geçmişte kıyaslanamayacak derecede artmıştı. Musa Emmi'nin öğretmen örgütlenmesine bütün gücüyle, bütün içtenliğiyle omuz verdiği süreç o yıllarda başlamıştır. Musa Emmi, TÖS'ün kurulduğu günlerde duyduğu heyecanı, o günlerde özümseyerek benimsediği dünya görüşünü günümüze taşıyan az sayıdaki aydınımızdan birisidir. Bir de bu özelliğine insanlara duyduğu engin sevgiyi, farklı düşüncelere gösterdiği hoşgörüyü ekleyince ona duyulan saygının nedenlerini daha iyi anlıyorsunuz. Emmi diyen her seslenişte derin bir saygının ve güvenin yansımalarını duyumsarsınız. İşte TÖS böyle bir ortamda doğdu ve sağlam bir zemine oturdu. TÖS'ün kurulduğu 1965'te ABD Büyükelçisi ile çektirdiği fotoğrafları dağıtarak siyaset sahnesine çıkan Sayın Süleyman Demirel başbakandır. Bu yıl aynı zamanda öğretmen kıyımının görülmedik boyutlara tırmandırıldığı yılların başlangıcıdır. Süreç içerisinde binlerce öğretmen sürüldü, saldırıya uğradı, açığa alındı. Genel kurulları ateşe verildi. TÖS MEB ile diyalog kurarak kıyımın durdurulmasını amaçladı. Ancak bakanlık bu olumlu girişime kapılarını sıkıca kapattı ve kıyıma hız verdi. Gelişmeler üzerine TÖS sorunları kamuyla paylaşmak amacıyla eylemlere başladı. İlki 15 Şubat 1969'da Ankara'da Büyük Öğretmen Yürüyüşü adıyla gerçekleştirildi ve bu eyleme 40 bin öğretmen katıldı. Kamuoyunda çok olumlu tepkiler yaratan bu eylemden yaklaşık 5 ay sonra Kayseri Alemdar Sineması'nda 7-9 Temmuz 1969 günlerinde yapılan TÖS'ün ve TÖDMF'nin ortak genel kurulu saldırıya uğradı. Bini aşkın öğretmen başta Kayseri Valisi Asım İğneciler olmak üzere devlet yetkililerinin gözü önünde yakılmak istendi. Bu saldırı hükümetin öğretmenlere karşı yürüttüğü düşmanca saldırıların önemli bir halkasıydı. Hükümetin sonu gelmez bu saldırılarına daha etkili eylemlerle yanıt vermek kaçınılmazdı. TÖS 15-18 Aralık 1969'da 4 gün işi bırakma kararı aldı. Bu karara ilk sen de katıldı. Bu eylemlere uyarı boykotu adı verildi. Aslında yapılan iş resmen grevdi. Greve katılım ise tahminlerin üzerindeydi. Boykot komitesinin hazırladığı bildiride sadece öğretmenlerin maaş arttırımı amaçlanmıyordu. Eğitimin iyileştirilmesi, halkın üzerindeki yerli ve yabancı sömürülere son verilmesi isteniyordu. Söz konusu bildiriden yüz binlercesi TÖS şubelerinde kurulan ekiplerce on binlerce köye ulaştırıldı. Bu çalışmalar katılımın artmasında etkili oldu. Ayrıca 1960'larda yaşamın her alanında etkisini gösteren demokratik toplumsal muhalefet ve bu muhalefetin desteği eylemin niceliğinin ve niteliğinin yükselmesine yardımcı oldu. Türk Hukuk Kurumu 60 bilim adamı, onlarca savcı ve yargıç boykota destek oldu ve iktidar partisine karşı hukuk mücadelesi başlatıldı. 1961 Anayasası'nın yarattığı iklimde yükselişe geçen demokratik toplumsal muhalefet ne acıdır ki 12 Mart 1971 askeri darbesiyle bastırıldı. Tip kapatıldı, yöneticilere ağır cezalara çarptırıldı. Gericileri ve para babalarını cesaretlendirecek biçimde anayasa değiştirildi. Kamu çalışanlarının sendika hakları ellerinden alındı, TÖS yöneticileri tutuklandı. Binlerce ilerici demokrat zindanlara tıkıldı ve işkencelerden geçirildi. TÖS davası sürerken 1974'te genel af yasası çıkarıldı. TÖS yönetimi önemli bir riski göze alarak aftan yararlanmak istemediklerini yazılı olarak askeri mahkemeye bildirdi. Bu bildirimden yaklaşık 2 yıl sonra 13 Nisan 1976'da TÖS Yargıtay kararıyla aklandı. Kamuoyunda TÖS'ün hüküm giydiği yaygın bir kanaattir. Bu kanaat yanlıştır. TÖS'ün tüzel kişiliği 1961 Anayasası'nın 46. maddesinde yapılan değişikliğe bağlı olarak sona erdi. TÖS kapatılmadan önce mal varlığını 3 Eylül 1971'de kurulan TÖBDER'e devretti. Musa Emmi TÖBDER kurucusudur. Merkez Yürütme Kurulu'nda 3 dönem görev yaptı. İlk öğretim sekreterliği, genel sayman ve genel başkan yardımcılığı görevlerini yerine getirdi. Ayrıca TÖBDER bülteninin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü 25. sayıdan sonra sürdürdü. 12 Mart 1971 darbesi Musa Emmi'yi 2 kez Mamak Askeri Cezaevi'nde ağırladı. İlki Ankara Kalaba olayları olarak bilinen operasyon kapsamında, ikincisi ise TÖBDER Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin gözaltına alınmalarında. TÖBDER 12 Mart müdahalesinin kıskacına rağmen kısa sürede gelişti. 1980 darbesinin hemen öncesinde üye sayısı 200 bin olarak açıklandı. Yine bu dönem ilk kez memurlar, yani TÜMDER, teknik elemanlar, TÜTET, sağlık elemanları, TÜSDER, güçlü ve etkili dernekler kurdular. TÖBDER, TÜMDER, TÜTET ve TÜSDER ve DİSK ortak platform oluşturdu. Halk Evleri, Barış Derneği ve Sosyalist Partilerin de desteğiyle demokratik toplumsal muhalefet 60'lı yıllardaki gücüne erişti. Demokratik toplumsal muhalefetin güçlenmesi iç ve dış sömürü odaklarının canını sıkıyordu. Sonuç olarak önce 24 Ocak 1980 kararları alındı, ardından da 12 Eylül 1980 askeri darbesi yapıldı. 12 Eylül saldırısı 12 Mart'ta kıyaslanamayacak derecede sertti. İlk vurduğu örgüt ise TÖBDER'di. Siyasi partilerin, sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin tümü kapatıldı. Mal varlıklarına el konuldu. Yöneticileri tutuklandı. 12 Eylül'de dünyada eşine az rastlanır işkence yöntemleri uygulandı. Zindanlarda ve işkencelerde çok sayıda insan can verdi. TÖBDER davası ivedi olarak sonuçlandırıldı. Yurt dışına çıkmak zorunda kalan arkadaşlarımızın dosyaları ayırt edildi. 1978 Demokratik Eğitim Kurultayı'na bildiri sunanlara ve TÖBDER yöneticilerine toplam 342 yıl ceza verildi. Musa Emmi TÖBDER davasına dahil edilmedi. Çünkü dava onun yönetici olduğu dönemi kapsam dışında bırakmıştı. TÖBDER davasının sürdüğü günlerde o başka bir davadan, dünyaya başka bir açıdan baktığı için, olayları ülkemizi yönetenlerden farklı yorumladığı için tam 8 yıl hüküm giymişti, aranıyordu. Aslında Emmi'nin kaçıp göçtüğü de yoktu. Toplum içerisinde dolaşıp duruyordu. TÖBDER davası sonuçlanıp hüküm giyen arkadaşlarımız Çanakkale'ye gönderildiği günlerde Emmi de teslim olmuştu. 10 ay başka cezaevlerinde yattıktan sonra onu da Çanakkale'ye gönderdiler. Töbler'in son yöneticileriyle yolları bu kez hapishanenin kasvetli ortamında kesişti. Emmi hapishanenin çilesini, komün yaşamını onlarla paylaştı. Sevinçleri, esprileri hep beraber ürettiler. Normal koşullarda akla hayale gelmez muziplikleri birbirleri için birlikte kurguladılar. Bu hava içinde günler birbirini izleyip durdu. Söylendiği kadar kolay olmasa da sonuçta mahpus yata yata bitti. Bir kısım generallerin emir komuta zinciri içerisinde gerçekleştirdiği 12 Mart ve 12 Eylül demokratik toplumsal muhalefeti ezdi, doğal olarak demokratik gelişmelerin önünü tıkadı. Böylece sağ güçleri alternatifsiz hale getirdi. 24 Ocak kararlarının hedefleri doğrultusunda toplumu başta IMF, Dünya Bankası olmak üzere iç ve dış sömürü güçlerinin pençesine itiverdi. Şimdi geniş halk yığınları açlık sınırında işsizlikten kıvranıyor, 12 Eylül'ün işkencelerinde can veren insanların yakınları acılarını unutmaya çalışıyor. 12 Eylül'ün sorumluları ise yazın Bodrum'da, kışın Marmaris'te, arkalarında devletin maaş ödediği korumalar, mutluluğa kulaç atıyorlar. Musa Emmi çok iyi biliyor, bizler de biliyoruz. Darbecilerden hesap sorulmadıkça ülkemizde demokratikleşmenin kanallarını açmak mümkün olmayacaktır. Demokrasi havarisi geçinen siyasi partilerin genel başkanları, bu darbecilerin dirilerinin ve ölülerinin önünde saygıyla eğildiği sürece hesabın sorulması galiba gerçekleşmeyecek. Yine de umutsuzluğa düşmeyelim. Ancak kısa sürede beklentilere de kapılmayalım. Babam, iyi ki babamsın. Doktor Leyla Alkaş, Uysal. Henüz küçük bir çocukken babamın askerdeyken çektirdiği bir fotoğrafı elimden düşmezdi. Babam sıranın en başındaydı ve o nedenle de herkesten büyük görünüyordu. Ben babamın gerçekten de herkesten büyük olduğuna inanıyor ve kendi kendime seviniyordum. Bu duygum büyüyünce de devam etmiş olacak ki ne zaman babam için bir şey alacak olsam birkaç beden büyük geldi hep. Bir gece yarısı evimizin kapısı çaldığında henüz ilkokuldaydım. Evimizin altı üstüne getirilmiş ve babam siyasi polisin eşliğinde evden alınıp götürülmüştü. Ertesi gün okul öğretmenimin beni avutucu sözler söylemesine de pek anlam vermemiştim. Babam polisler arasında giderken o kadar korkusuz ve öyle kendinden emin yürüyordu ki çok da fazla korkmamıştım. Sonraları bu duruma iyice alışacaktık. O inançlarından hiç ödün vermeyecek, ömrü tutuklamalar hapisler arasında geçecekti. Son kez götürüldüğünde üniversite öğrencisiydim. Bir akşam okuldan eve döndüğümde babamın bir notuyla karşılaştım. Bu akşam arkadaşlarla yemeğe gideceğim, belki gecikirim dercesine sıradan bir pusula yazmıştı. Oysa ki bu uzun sürecek olan hapishane hayatının başlangıcı olacaktı. Artık birer yetişkin olduk ama ben hala onun çocuğuyum. Herhangi bir ortamda kendimi tanıttığım zaman sadece onun kızı olmaktan dolayı gördüğüm sevgi ve saygı gurur veriyor bana. Onun en kötü insana bile insan olduğunu hatırlatan sevgi dolu yüreği, insanları yargılamadan onları anlamaya çalışan engin hoşgörüsü, insanlığın ölmediğine dair derin iyimserliği yol gösteriyor bizlere. Babam, iyi ki babamsın. Bir Koca Çınar, Nihat Alkaş. Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasındaki sürecin insanlığın yeni ve son aşamaya taşıyacağı iddia edilmiş ve artık tarihin sonunun geldiği belirtilerek liberal ekonomik düzenin tek seçenek olarak tüm insanları refaha ve mutluluğa ulaştıracağını müjdeleyen küresel bir sistemden ve yeni dünya düzeninden söz eden teoriler büyük heyecan yaratmıştı. Ancak olağanüstü umutlar bağlanan küreselleşmenin tüm dünya ülkelerinin ve uluslarının istemlerine yanıt veremeyeceği, ekonomik gelişme ve ilerlemenin her ülkeye ve aynı ülkedeki her kesime eşit bir şekilde yansımayacağı kısa sürede görülmüştür. Artan küresel gelirin eşit ve dengeli bir şekilde paylaşılamaması, dolayısıyla gelir dağılımındaki uçurumların giderek derinleştiği anlaşılmış ve toplumsal refahın sağlanamaması nedeniyle toplumsal ilerleme umudu düşlerde kalmıştır. Bu süreçte sosyal politikaların da ihmal edilmesi sonucu dünya nüfusunun önemli bir kısmını etkisi altına alan küresel yoksulluk kavramı ortaya çıkmıştır. Yeni dünya düzeni dünya dengelerini sadece iktisaden ve refah paylaşımı açısından tahrip etmemiş, iktisadi değişimin bir türevi olarak kültürel alanda da değişime yol açmıştır. sadece bireyin maddi çıkarlarını amaçlayan, toplumsal dayanışmayı ve gelecek nesillerin mutluluğunu yadsıyan bir yaklaşımın kitlelere dayatılması sonucu etik değerler alt üst edilmiş ve ahlak kavramı küresel düzeyde çöküntüye uğratılmıştır. Bütün bunlara karşın küreselleşmenin olumsuz rüzgarlarına direnen, benliğinden değerlerinden hiçbir şey yitirmemiş, ülkesinin ve insanlığın çıkarlarını her zaman bireysel çıkarlarının üzerinde tutabilmeyi başarmış, toplumsal düşünceleri zedelenmemiş insanların varlığı ve onlarla aynı havayı soluyabilmek, umuda yolculuğu sürdürebilmemize olanak sağlamaktadır. İşte bu insanlarımızdan biri de eğitim dünyamızın sevgili Musa emmisidir. İlişkimizin resmi çerçevesini belirleyen kayınpeder-damat ilişkisinin klasik kalıplarının dışında sevgi dolu, hoşgörülü, yapıcı ve tamamlayıcı kişiliğinden ötürü onunla 10 yılı aşkın bir zaman dilimini birlikte paylaşmak benim için hep bir onur ve övünç nedeni olmuştur. Yaşamının olgunluk çağına değin geçen süreyi sadece anlatılanlardan ve yazılanlardan öğrenebildim. Onu tanıdığımda fiziki olarak ilk gençlik yıllarındaki gibi dolu dizgin yaşadığı bir dönemi geride bırakmasına karşın kesintisiz olarak üretmeyi, ülkesi ve insanları için yapabileceği her şeyi büyük bir özveri ve azimle yapmayı sürdürdüğünü hep derin bir saygı duyarak izledim. Bu koca çınar anılarını, deneyimlerini, insana ve yaşama ilişkin düşüncelerini yazıya dökerek ve çok değerli birçok kitabı okurları ve sevenleriyle paylaşarak yaşamının bu döneminde de yararlı ve üretken olmaya devam etmiştir. Hayatı hep koşturarak yaşaması ve her zaman yapması ve yetiştirmesi gereken bir şeyler olduğunu düşünmesi, canlılığını ve enerjisini sürdürmesine de yol açtı. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim diyen çok insanlar gördü ülkemiz. Ancak gerçek anlamda kendisi için bir şey istemeyen, sadece ve sadece ülkesiyle ulusunun mutluluğu için çalışan ve toplumsal çıkarları her zaman bireysel çıkarlarının önüne koyabilen eşi bulunmaz biridir emmi. Topluma yararlı bir insan olarak üretmek ve paylaşmak için yaşama inançla ve dirençle bağlanan emminin görev olarak kabul ettiği ortamlarda bulunmanın bazen sağlığını ciddi anlamda tehdit ettiğine hep tanık olduk. Kısa bir süre önce konuşmacı olarak davet edildiği bir anma toplantısında önemli bir rahatsızlık geçirmesi sonucu yatırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini büyük bir kaygı ile izledik. İşte bu koşullarda bile görevini ihmal etmeyerek kağıt kalem istemesini ve kendisinden istenilen süreli bir yazıyı yoğun bakım ünitesinde kaleme alışını şaşkınlıkla ve biraz da gururla gözlemledik. Hastanede yatarken daha sağlıklı bir yaşam için önerilen kalp pilinin maliyetini dikkate alarak yaşının 80 olduğunu, emekli sandığı ve devlete yüksek bir fatura ödetmenin haksızlık olacağına ilişkin düşüncesini bizleriyle paylaşmıştı. Cumhuriyet tarihimiz boyunca ülkesinin kıt kaynaklarından rasyonel olmayan kullanımına ve devlet hazinesinin milyar dolarlar seviyesindeki faturaları ödemek zorunda kalışına tanık olmuş kişiler olarak bu düşüncesinin yanlış olduğunu belirtmiş ve sonuçta önerilen tıbbi çözüm uygulamaya konulmuştur. Sevgili Musa Baba, 80 yaşında olmanıza rağmen sizden sonra dünyaya gelen nice insanlardan daha genç, daha üretken olduğunuzu bir daha anımsatmakla yarar görüyoruz. Varlığınız, sevecen kişiliğiniz ve duruşunuzla bizlere yaşam sevinci aşılıyorsunuz. Daha nice sağlıklı yıllara. Bir babam var babamdan içeri. Operatör Doktor Erol Uysal. Bir evladın babasına yazı yazmasının bu kadar zor olacağını bilemezdim. Babamı övmeye kalksam sıkılır, üzülür. Oysa ki babamı övmeden anlatmak da oldukça zor. Çünkü onun hep iyiliklerine tanık oldum. Düşünüyor da önce babamı yetiştiren köy enstitüsüne minnet duyuyorum. Mecit Özü'nün en uzak orman içindeki köyünden al, köy enstitüsünde okut. Eğer köy enstitüsü olmasaydı, babam da okumasaydı, o da bizim köydeki babalar gibi haşin olup bizi döverdi. Belki de o da anama çoraplarını çıkarttırır, ayağını yıkatır, kızdığı zaman sopanın altına alır döverdi, belli mi olur? Eğitimden geçmeyen insan feodal yapıyı yıkabilir miydi? 20-30 yıl önce bizim köydeki kan davası yüzünden işlenen cinayetler usuma gelince tüylerim diken diken oluyor. Belki o olayların içinde biz de olurduk. Biz babamla arkadaş gibiydik, o bize hep sevecen davranırdı. Anam daha disiplinliydi. Öfkesini yenemeyip dövdüğü de olurdu. Ama ona da bir şey diyemezdik. Çünkü o bizim hep dediğimizi yapardı. Hani saçını süpürge yapar derler ya, işte öyle. Toprak kokan bir anaydı. İşin içine dedemizi de dahil edersek ailemiz dindar, feodal bir aileydi. Babam anasına babasına çok saygılı davranırdı. Tek anlaşamadıkları yan siyasi görüşleriydi. Biri sağ gazeteleri okur, diğeri Cumhuriyet. Dedem kızdığı zaman, siz neyini gördünüz ki CHP'nin mal vergisinden, yol vergisinden çok yakınırdı. Keçiyi 40 kuruşa satar, 60 kuruş vergisini verirdik der, küplere binerdi. Dünyanın neresinde görülmüş %80 vergi diye haykırırdı. Sonra Ankara'ya göç ettik. Babam bize yüksek tahsil yaptırmak için gelmişti. Amacı hepimizi üniversitede okutmaktı. Ekonomik sıkıntılarımız oldu ama babam amacına ulaştı. Hepimiz üniversite mezunu olduk. Yaşamda yanlış olmadı babamın. Biz onunla gurur duyduk. Doğrusunu söylemek gerekirse o da bizlerle gurur duydu. Biz onu hiç üzmedik. Hepimiz okullarımızda başarılıydık.
13. ayrımın sonu. Sayfa 159.